İbrişim örmüyorlar oy oy, İbrişim örmüyorlar oy oy. Sevmişim vermiyorlar dayanamam ben. Sevmişim vermiyorlar Tanrı'nın zalimleri oy oy, Tanrı'nın zalimleri oy oy. Münasip görmüyorlar dayanamam ben. Münasip görmüyorlar sabredemem ben. Altın yüzük, kol bilezik, kollar nazik oy oy. Ben yarimden ayrılmışım dayanamam ben.
İki gündür aklımda bu şarkı vardı çünkü. Türkü türkü. Gerçi bir yerlerde türkü diye geçiyor, bir yerlerde Türk sanat müziği diye geçiyor ama neyse, başlangıcı da böyle başlamış oldum bir haftalık tatilden sonra. Aklımın içi çıfıtçı çarşısı gibi namiyim ben, her şey takılıp duruyor. Oba!
Kara dut parmak gibi oy oy, kara dut parmak gibi oy oy. Kız yüzün kaymak gibi dayanamam ben.
Vay, künefe yemeye alışmış olan Adanalılar tabii.
Beni yardan ayıran oy oy, beni yardan ayıran oy oy. Kurusun yaprak gibi sabreden...
Ay, kaçırdım. Kurusun yaprak gibi... Neyse canım, nakaratta toplayacağız.
Altın yüzük, kol bilezik, kollar nazik oy oy. Ben yarimden ayrılmışım dayanamam ben. Ben güzelden ayrılmışım sabredemem ben.
İnsanlar tatilden döndüklerinde biraz kendilerini mutsuz hissederler. Orada hiçbir şey yapmamaya alıştıkları için. Ama nedense bu sefer benim çok eve gelesim geldi. O kadar saçma bir sürü şey oldu ki tatilde, ne oluyor ya dedim. Hangi kameraya el sallıyorum arkadaş ben? Başlangıcından itibaren bitimine kadar gerçekten ardı ardına bir sürü şey gerçekleşti ki bir bölümünü işte Ayça ile Sakız'da yaptığınız programda kısmen anlattım ben uzun uzadıya. Ağdalı ağdalı anlatacağım. Neler oldu? Neler bitti Sakız'da? Benim başıma neler neler geldi? Arkadaş, 13 yıl önce gördüm rüyanın, rüyada bir yerde kaybolmuştum. Ve Sakız'ı orada kaybolmuştum. Ama en enteresan olan kısmı şuydu. Şimdi, bu rüyayı 13 yıl önce gördüm. Ve o daracık sokakların içerisindeyim. Ve benim ilk sevgilimle biz o sokakta karşılaşıyoruz. Birbirimize böyle bakarak gidiyoruz. Ben kaybolmuşum, o da kaybolmuş. Ama ikimiz de götümüzden kıl aldırmıyoruz. Hiç birbirimize gözümüzün içine baka baka baka aksi istikametlere doğru gidiyoruz. Sonra ben bir yere dönüp sanki çok biliyormuşum gibi. Ondan sonrası zaten kayıp. Yanlış yere dönüyorum. Sonra işte lan ben bu herifi niye rüyamda gördüm? Duvarım kaç zamandır gör. Bu da en klasik şeylerden bir tanesidir. Hani seni rüyamda gördüm. Ama hakikaten adamı rüyamda gördüm. Aradım yıllar sonra. Ki esasında peyderpey karşılaşmışlığımız vardı kendisiyle. Ondan sonra 13 yıl önceden bahsettim. Aradım adamı, dedim böyle böyle ben seni rüyamda gördüm. Yani ve görmem lazım, seni görmem gerekiyor. Ben kalktım İzmir'e gittim, o çünkü İzmir'deydi. Ondan sonra tamam buluşalım, eyvallah, peki şöyleydi böyleydi. Biraz yan çizmeye kalktım. Korkuyor musun, ne yapacağım ben, yiyecek miyim seni? Netice itibariyle çocukluğumdan arkadaşımsın, ilk sevgilim olsan da. Ve buluşmaya nişanlısını getirdi. Ha dedim, bana verdi mesajı, böyle kapak gibi bir mesaj verdi. Sonra zaten 3 hafta sonra evlendiler. Ama en pis olanı şuydu, düğün gününde gerizekalı. Düğün gününde ya, millet orada göbek atıyor, herif beni arayıp duruyor. Ne yapıyorsun? Gel daha, seni çok evleniyorsun abi dedim ya. Evleniyorsun yani şu anda. Ve senin bunu bana söylemeye hakkın yok. Böyle bir şey, böyle bir hakkın yok. Varsa da eğer... Bu evliliği gerçekleştirmeyeceksen de kendi başına karar vereceksin. Siktir olup gideceksin o düğüne. Ha yok, benim ona dur dememi beklemiş yıllar sonra, bunu itiraf etmişti. Neyse işte Ve hani orada o rüyada biz birbirimizin gözünün içine baka baka gidiyoruz. İkimiz de orada götlük yaptıydık o zaman. Ondan sonra işte sakıza gitmeden bir gün önce gecenin bir vaktinde bundan bir mesaj. Ne yapıyorsun? Ben bilmem neredeyim. İşte seni çok seviyorum hala şunu yapma. Ne yapıyorsun ya dedim. Ne yapıyorsun abi? Hayır derdin ne senin bunca yıldan sonra? Bu arada hala evli. Yani derdin ne? Ne amaçladığın şey ne senin? Bu başladı. Yok ortaokuldayken şöyle yaptım da lisedeyken. Nasıl bir akıl var abi sizde erkekler olarak? Unuttuğum ne varsa hepsini çıkarttı karşıma. Ha tamam dedim öyle mi? Hop al. Benden de geliyor sana. Madem sen benim hafızayı temizledin. Ben de şak şak şak şak şak yapıştırdım. Sonra da arkasına ertesi gün sakıza gittik. Orada gayet güzel bilmem ne filan feşmekan. Ardından bir tane dağ köyüne gittik. Araplardan korunması için o dağ köyünde işte böyle demir kapılardan filan giriyorsun. Fakat o kadar klostrofobik bir yer ki şimdi girer girmez ne oluyor ya diye bakıyorum. Ama hani konduramıyorum da. Ardından işte bir yerlere gittik ettik filan feşmekan. Ben bir yeğenime hediye almak için bir yere girdim ki kolay kolay da bir mağazaya girmem. Hiç alışveriş yapmam. Çıktığımda ekipten hiç kimse yok. Ha siktir nereye gideceğimi bilmiyorum. O kadar her şey birbirine benziyor ki. Öyle saçma birbirine benziyor ki. Sonra ben böyle burnumun dikine bir yere döndüm. Hay dönmez olaydım. Hay dönmez olaydım. İşte bu gerzekalı rüyamda gördüm. Yani 13 yıl önceki rüyadaki sokaktayım. Kayboldum. Kedisine varana kadar sırtımdan artık soğuk terler dökülüyor. Ne oluyor abi? Neyi yaşıyorum yani? Neyin ortasındayım? Niye ben böyle oldum? 20-25 dakika falan kayboldum ben orada. Tam ekip beni bırakıp gidiyormuş ki ben onları buldum ama var ya hani ecel teri döktüm. Telefon çekmiyor. Ya aklımdan şunu geçiriyorum hani muhakkak Wi-Fi olan kafeler var çünkü muhakkak onlarda Wi-Fi vardır. Giderim onlar bırakıp gitseler bile ben onları bu şeyden WhatsApp üzerinden ararım. Yani onların da internet çeken bir yere denk gelirler. WhatsApp üstünden ararım ve yakalarım diye ama var ya o bütün günüm bambaşka bir boyuta geçmiş bir halde geldi. Ya öyleyken böyle işte. O yüzden bu sakız gezisi benim için çok acayip enteresan bir geziydi. Ardından işte İzmir'e döndüğümde de yine aynı şekilde birileriyle benim bir tane avukatım var şimdi. Ondan sonra amacımı o da benim kurbağa vasıtasıyla bulmuş olduğum bir avukat. Ondan sonra meğer biz adamla daha önce aynı radyoda çalışmışız. Ama benden sonra çalışmış yani. Öyle bir connected people. Acaba diyorum Obama'ya ulaşabilir miyim ben? Hani öyle bir şey var ya teori. Altı insan bağlantısı. Altı insan vasıtasıyla dünyanın herhangi bir yerindeki bir insanla bağlantı kurabilirsin diye bir teori var. Ay bilmeyen araştırsın. Neyse ben şu türkümüzü, Güzide türkümüzün bir versiyonunu ulaştırdım ama bu Moğollar bu türküden alıp ondan sonra oradan belli bir mecrü çıkartmışlar ve İngilizce bir şarkı yapmışlar. Şimdi onu ulaştırayım sana devam edeceğiz. Yok yok ya tatilden çok da fazla belki de bahsedebilirim bilmiyorum. Paşa gönül kriterleri her zaman bende geçerli olan. Radyo Karavan'dasınız, Yelda'mla birliktesiniz. Ay ne güzel isim be. Al başını git bir yerlere. Burnumun dikine dikine ama kaybolma. Hayatımda ilk defa kayboldum ama. Till the end of time.
since you're lovely, I am happy. We will live till the end of time. All is passing without thinking till the end of time. When I saw you, when I saw you, when I saw you, I fall in love. When I kissed you for the first time, we could not think about the time. It was raining, we were talking about our future life. When I kissed you for the first time, we could not think about the time. It was raining, we were talking about our future life. When I saw you, when I saw you, when I saw you, I fall in love. Since you love me, I am happy. We will live till the end of time. All is passing without thinking till the end of time. Since you love me, I am happy. We will live till the end of time. All is passing without thinking till the end of time.
Hem gezeyim, hem aynı zamanda biraz tarihi öğreneyim, hem şunu yapayım, hem bunu yapayım diyeceğiniz güzel yerlerden bir tanesi Sakız Adası. İnsanları da çok sıcak kanlılar ama sonradan fark ettim ki ben orada. Özellikle bu ekonomik krizden sonra en çok gelen turist Türkler olduğu için her gelene yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama mesela kediler acayip bakımsızlar. Hiç bakmıyorlar kedilere, ya da sokak köpekleri de aynı şekilde çok bakımsızlar. Vallahi yani hani bizdeki mi doğru, o mu yanlış, onu bilmiyorum. Ha bu arada şimdi bu tatile çıkmadan önce benim sinir sistemimi alt üst eden bir durum yaşandı. Zaten orada ben de büyük ihtimalle film koptu. Cuma akşamı bir mekanda çaldım. Oradan çıkarken işte Sultan diye bir arkadaşım var. Onunla bar var, tek tekçi bilirsiniz. Ondan sonra ben oradan her zaman bonibon yürütüyorum, tamam mı? İşte Sultan dedi ki bana bonibon yürüt. Tamam dedim, kalktım gittim. Hani normalde kendi evime geçmek için dolmuşa bineceğim. Ama İşte o benden böyle bir şey rica edince o tarafa doğru gittim. Tamam dedim ya, alırım, ne olacak ki her zaman. Yani kafa, yani atıyorum bir akşam dışarıya çıktığımda böyle bir bende nevir attığında orada kendimi güvende hissediyorum. Bazı mekanlar öyledir. Gidersin kendini rahat hissedersin. Çalışanlar da hiç sana küstahlık, ukalalık yapmaz ve hatta ay reklam oluyor biliyorum, farkındayım ama çok tatlılar onlar. Bir kere tek tekçi yani şey yapmışlar diyor. Gene yaparlar mı bilmiyorum. O kadar çok fazla shot bardağı yürütülmüş ki onlardan. Demişlerdi ki işte şu saatler arasında akşam 18'de 20 mi? Neydi? İşte o saatler arasında shot bardaklarınızı getirirseniz bir shot bizden size bedava. Bir shot bardak. Öyle bir şey ya. O yüzden böyle hani küçük, naif, sevimli şeyleri yapan yerleri seviyorum. Oraya gittim. Fakat oraya giderken bir çocukla karşılaştım ama bana böyle hani abla bir baksana falan dedi. Efendim dedim. Ondan sonra bu akşam benim kalacak yerim yok dedi galiba. Yanlış anımsamıyorsam. Vallahi anımsıyor da olabilirim çünkü çalarken bir yandan da alkolün de dibine vurduydum yani. Tekilalar, mekilalar, woohoo baby falan kıvamında. Ondan sonra işte biz böyle konuşuyoruz çocuk. Ne yapıyorsun sen burada ya? Ne yapıyorsun? Yurttan kaçtım dedi, çocuk esirgemeden. Ne güzel, ne hoş. Oh, peki anne baba nerede? Anne baba yaşıyor, hala hayatta. Ama çocuk esirgeme kurumunda. Ama anne baba ayrı. Allah. Şimdi evini alsan götürsen olmaz. Suç işlemiş olursun. Netice itibariyle. Bir de şehir dışına çıkacağım zaten. Hani böyle bir tam bu sorumluluğu almak için şehir dışına çıkmamam da gerekir ama yani netice itibariyle eğer ben o çocuğu alıp evimde tutsam kanunen diyecekler ki sen suç işliyorsun. Ne yapmam gerektiğini sahiden bilemedim. Vicdanla acayip derecede kavga ettim ve sonra arkasından çocukla konuşurken peki dedim sen hani geri dönmek istiyor musun oraya? Evet dedi istiyorum. Emin misin bak dedim. Evet istiyorum. Çocuk da 11-12 yaşlarında bir şey. Tamam peki dedim gidiyoruz o zaman seninle. Bak eminsin değil mi hani ben seni zorla götürmüyor olayım. Hayır abla dedi ben gitmek istiyorum. Tamam peki dedim. Yanında başka bir çocuk var. Dedi ki sen de gel. O dedi ki hayır gelme. Artık ne his görüyorlar sordu. Ya, soruyorum dedim yani niye kaçtın peki? Oradaki güvenlik şey yapmış aşağılamış ve ergenliğe geçen bir çocuk. Hani sorunlu olan bölüm o. Ergenliğe geçen erkek çocukları gerçekten çok sorunlu oluyorlar. Hem kendimiz yaşadığımız için ve aile içerisinde ergen olan kardeşim de dahil olmak üzere bir sürü insan olduğu için. Hem de aynı zamanda işte gerek arkadaşlarım gerek yeğenim bilmem ne filan filan onların hepsini gördüğüm için hani biliyorum hani ondaki o çocuklukla yetişkinlik arasındaki geçiş ve ne yapacağını bilememe halini biliyorsun. Sen kendin başına bile yetişkinken bazen ne yapacağını bilemiyorsun. Öbürü hayır dedi abla dedi ben gelmeyeceğim. Emin misin? Hayır gelmeyeceğim ama istiyorsa o gidebilir. Böyle baktı hani ya, ne olur benimle gel diye baktı gelmedi. Çocuk bir de bana söz verdi ya. Benimle geldi. Gittik Beyoğlu şeyine karakoluna. Ondan sonra dedim böyle böyle yurttan kaçmış. Tebrik ederiz hanımefendi sizi sorumlu davranışınız için. O kadar aşağılık bir cümle ki bu. Ne demek tebrik ederim sizi hanımefendi bu sorumlu davranışınız için. Esasına bakacak olursanız sizin bunu yapıyor olmanız gerekiyor. Sonra dönüp çocuğa ben seni tanıyorum. Defalarca kaçmış yurttan belli. Dedim ki yani bunu teslim etmem gerekiyor. Kaldığı çocuk esirgeme kurumundan kaçmış. Önce ayak direttiler sonra arkasından kabul ettiler. Fakat biz alamayız. Ha neresi peki çocuk şubeye götürmemiz gerekiyor. Peki gidelim çocuk şubeye. Aa gittim orada da kabul etmiyorlar. Delireceğim artık. Sanki çocuğu zorla kolumdan tutup götürmüşüm gibi. Yo benimle geldi. Kuzu kuzu geldi benimle birlikte oraya kadar. Ve hani artık şey benim bu kadar aşağılanmama tahammül edemediği için kalmaya devam etti kuvvetle muhtemel. Sonunda çünkü ben artık hani gerçekten bir daha otoriter bir tonla dedim ki ne yapıyorsunuz siz ya? Görevinizi yapmanız gerekiyor sizin. Allah Allah. Evime alıp götürsem bana suçlu muamelesi yapacak mısınız? Evet yapacağız. Sonra uyuyan bir tane amir geldi. Durumu halletti ve bir iki buçuk saat bu çocuğu teslim etmek için uğraştık. Ama yani hani kalbim o kadar acıyor ki ya bir insan neden çocuk doğurur da onu ondan sonra sokağa bırakır? Ya diktatör olursam ki olmasam bile yok be diktatör olursam yapabilirim ancak bunu. İnsanların çocuk sahibi olması için önce sınava tabi tutacağım. Belli sınavlardan geçirmeleri gerekiyor. Bazı işte psikolojik testlerden filan geçirilmeleri gerekiyor. Ondan sonra doğursunlar mı ne koduklarım ya? Ne bok yiyorlarsa yesinler. Alamıyorsan sorumluluğunu doğurmayacaksın arkadaş. Tabii ertesi sabah teslim ettikten sonra aklım orada kaldı. Öleceğim artık meraktan yani. Ne oluyor, ne bitiyor, çocuk teslim edildi mi, edilmedi mi falan diye. Evet teslim edilmiş ama yine galiba orada ters bir durumla karşılaştığı için kaçmış. Sonunda orada sorumlu olan birisiyle konuştum. Ay başladı bana kendisini övmüyor. Ben şöyle yapıyorum da böyle yapıyorum da şuydu da buydu da şöyleydi de böyleydi de filan da feşmekanda. Sevmediğin işi yapma arkadaşım. Neymiş işte güya belki de olabilir madde bağımlılığı varmış çocukta. Çünkü kollarında filan yaralar vardı. Ya olabilir. Zaten bunun olmasına çanak tutan sebep ne? Bunları uzman olarak sizin bulmanız gerekiyor. Ben mi bulacağım lan? Benim işim radyoda program yapmak. Hayır. İşte anlattı. Yok işte handball oynatıyorum. Yok paintball. Paintball niye oynatıyorsun zaten bağımlı olan bir çocuğa? Zaten şiddetin içerisinde ve sen onu şiddete yönlendirmiş oluyorsun. Sonra işte sizin kadar değerli bir... Var ya yani hani böyle bir tane yumruk çakasın geliyor. Ne demek sizin kadar duyarlı bir insanın olması? Ne kadar güzel, ne kadar hoş bilmem ne filan feşmekan. Çocuğa kendi telefon numaramı verdim. Dedim ki yani herhangi bir şey olursa ne olursun beni ara. Bir ablan var. Teyze dersin, abla dersin. Ne diyorsan artık. Birisi var. Hani sana yardım etmek isteyecek. Ne arayan var ne soran var. Sonra yeniden arayacağım kuvvetle muhtemel gene orada bulunmayacak ve başına Allah bilir ne gelecek yani. Bazen hakikaten şu dünyadan nefret ediyorum ve tiksiniyorum. Ay neyse, keyfinizi kaçırmayalım Yelda Hanım diyeceksiniz biliyorum ama yani yapacak da bir şey olmalı ya. Hakikaten yapacak bir şey olmalı yani. Yapabilen insanlar var. Onlardan birisi olmayı o kadar fazla istiyorum ki. Ay, şarkıya geçmek istiyorum. Buyurun keyfini çıkarınız. Öyleyken böyle işte. Radyo Karavan'dasınız. Yelda Hanım'la birliktesiniz. Ay güzel isim be. Yalnız bu o kadar samimiyetsiz oldu ki şimdi. Bu kadar duygusal bir mevzunun arkasına. Benim kafada böyle işte. Gel git akıl. Ne yapacağım? Seven böyle sevsin. Sevmeyen de yürüsün gitsin. Yelda'mla birlikteliğiniz devam ediyor. Sakız'a geri döneyim ben. Orada çok sevdiğim şeylerden bir tanesi şuydu. Bir son geceydi galiba ben oradan dönmeden önce. Kanun çalan bir tane kızı getirdiler. İşte aynı zamanda Tony'nin de yakın arkadaşı da darbuka çaldı ama. Ya bir insanın sesi bu kadar mı güzel olabilir? Hani hakikaten böyle hayran hayran baktım o sese. duru, sakin, yormuyor. Eşlik edilemeyen ama sanki eşlik edilebilirmiş gibi sesler var. Yani dinlerken böyle hayran kalıyorsun ve içinden diyorsun ki ben buna kesin eşlik ederim. Ama kızın tonu o kadar esasında yukarıda bir ton ki, ince. Zaten Periskop'tan birkaç defa özellikle yayın yaptım. İzleyenler muhakkak görmüşlerdir. Ben hayran kaldım kızın sesine. O kadar hayran kaldım ki, ama hani gönül ister ki bazı insanların kesinlikle böyle çok büyük kalabalıkların önüne çıkmaması gerekiyor. Çıkacaksa da bütün olacak şeylerden nedir onun adına, şöhret budalalığına kapılmayacağından emin olduğu anda bunu yapması gerekiyor. Mesela ben de bu durumu yaşadım. Hani bu akıllı asistan muhabbeti vardı ya. Ha işte orada ilk çıkarttıklarında ne oldu? Ay nasıl gözüne far tutulmuş, tavşan gibiydim ben orada. Yani bu kızcağız da öyle. Ya da bir tane birisini izlemiştim ben sahnede. Gene Twitter'dan takip ettiğim Vasat 140 karakter. Bir akşam beni zorla davet etmişti. Hani ısrarlı bir şekilde aradığı için gidip hani izleyip albüm çıkaracağını söylemişti. O kızı izlerken de içimden dedim ki ne olur bu kız albüm falan çıkartmasın. Bazı insanlar sahneye çok fazla yakışıyorlar. İşte sakızda o kanunu çalan kız da sahneye değil, küçük bir gruba çalmaya çok yakışan bir kız ve nasıl naif, nasıl mütevazı. Yani bu kadar mütevazılık olmaz yani. Ay böyle yanaklar kırmızı kırmızı falan olan bir şeydi. Yani eğer hani olur da siz de herhangi bir şekilde bir Ayça'larla birlikte bir sakız turuna katılmayı düşünürseniz muhakkak o kızın size kanun çalmasını isteyin. Vallahi. Hatta diretin. Geldi hanım dediydi. O kızın bize kanun çalmasını istiyoruz, şarkı söylemesini istiyoruz deyin. Çok tatlı biri. Ben bu kadar güzel bir ses çok duydum da bu da hani en son duyduklarımdan bir tanesi. Ve naiflik beni benden aldı. Ha bu arada bir de bana serenat yapıldı. Ay vallahi yapıldı. Vallahi abartmıyorum ya. Bir yere yemeğe gittik. Ondan sonra oranın servis elemanlarından biri. O da çok naif bir çocuk. Acayip derecede böyle hani utangaç, ondan sonra namacıma vefakar, unutmayan filan bir çocuk. Öyle insanlar çok azdır ve kıymetini çok az insan, yani kıymetini herkes bilir de çok az insan algılar öyle birisini. Ben şarkıyı söylerken gördüm onun naifliğini. İlk girdiğimizde böyle ekip içerisinden birileri onu tanıyormuş. Onunla sohbet ettiler. Böyle kucaklaştılar. Ay sanki yıllardır birbirini görmeyen kardeşler gibi. Sonra işte yemek yerken buz ikisini aldı geldi. Oturdu benim tam arkama. Tabii kuvvetli muhtemelen oradaki yer olduğu için. Anam bir söylemeye başladı şarkıyı. Vay arkadaş dedim yani. Adam kalbinden söylüyor şarkıyı. Öyle hani ağızdan söylemiyor. Bazıları ağızdan söyler. Ay çok özür dilerim ama mesela hissetmeden söyleyenlerden bir tanesi Sertab Erener. Valla. Belki ilk yıllarda çok hissederek söyleyen birisiydi. Bilmiyorum. Anımsamıyorum. Düşünüyorum. Hayır. Çok matematiksel şarkı söyleyenlerden bir tanesi Sertab Erener. Ve hiç hissetmiyor. Şarkıları söylerken onun kalbinden çıkmıyor o. Teknikten çıkıyor. Bazı insanların kesinlikle teknik öğrenmemesi gerekiyor. İşte bu çocuk da öyle. Ve bir başladı şarkı söylemeye. Aman bir baktım Allah. Kalbinin içinden çıkıyor şarkı yani. Sonra işte ben hani dönüp genellikle şey bakarım hani parmaklarını nasıl kullanıyor bu müzik, ya herhangi bir müzik aletini kullananın önce o aleti çalış şekline bakarım. Eğer şeyse nedir onun adına hissediyorsa parmakları çaldığı müzik aletinin üzerinde akmaya başlıyor. Onu görüyorsun. Ve bu çocukta da öyleydi. O kanun çalan kız da aynı şekilde. Yalnız akor yaparken kulaktan yapmıyor, zaman kazanmak için. Ona sevgili Cenk şey dedi işte, ben böyle şeye dayanamam. Hadi lan 7896 tane tel var orada. Onların hepsini tek tek yapmaya kalksa ki kanunun akorları çok hızlı bir şekilde bozulur. Bilen bilir. Hem nemden çok etkilenir. Hem de aynı zamanda işte rüzgardan, şundan, bundan ve o kadar hassas bir alet ki yani. Bu buzuk iyi çalan çocuk da öyleydi. Anam dedim. Sonra işte şey dalga geçmeye başladılar benimle. Bir de ekibin içerisindeki tek... Aa, tek bekar ben değildim ya. Bir de Serkan vardı, doğru yalan. Ha, Serkan vardı. Onun da hafıza çok acayipmiş ha. Vallahi billahi yani. Nasıl bir hafıza varsa arkadaş. Şeyi getirmiş ya, okul yıllığını. Meğer Ayça'yla aynı dönemde lisede okumuşlar. Seni hatırlamıyorum bilmem ne vidi vidi. Hadi lan dedim içimden. Gerçi Serkan dinliyorsa şimdi... Ya kızmaz be. Kızar mı? Yok be, kızmaz kızmaz. Öyle bir... Bu öyle bir herif değil. Vallahi değil. Ama minnak bir durum var yani. Hani bak, minnak. Öyle küçük yalanları benim de söylemişliğim var. O yüzden. Gerçi benim söylediğim yalanlar genellikle şu şekilde olguluyor. İşte aynı yıllar sonra hafızaya kazımadığım bir insanla karşılaşıp... Yelda ne haber? Nasılsın? Çok özledim seni diye sarılıp böyle... içimden şunu diyorum. Ay, de kim lan bu şimdi? Allah kahretmesin, adını da cümle içinde kullansam, yanlış kullansam acaba şimdi bana kızar mı, düzeltir mi? Nereden tanıyorum? Ay sorulmaz ki, çok ayıp olacak falan diye. Aa, bu da oldu ya. Yoksa kızda değil, seçimde oldu. Şöyle çocukluğumun geçti hani, bir yandan da akraba olan ve ben gittim işte oy kullanacağım yere. Ondan sonra kimliği verdim. İşte adımı soyadımı söylüyorum. Yelda Uğurlu. Arkadan bir tane kız. Yelda dedi. Bakıyorum, evet. De, nereden tanıyorum? Artık diyorum bunu. Eskiden diyemiyordum ama şu anda diyorum. Nereden tanıyorum? Vallahi çıkartamadım seni. O kadar yabancı geldin ki. Çünkü kızı ben 1000 yıldır görmemişim. En son lisedeyken gördüm. Meğer nedir onun adına? Bizim komşumuz, aynı zamanda akrabamız ve hatta babamın amcasının oğlu, onun ablasıyla evli filan. Fakat bu kız dönüp şey demedi işte, naber teyzenin kızıyım demedi. Adından mı utandı, ne yapıyor? Ama çok komik ya, bir insanın ismi de naber olabilir mi ya? Öyle var bizim oralarda, öyle enteresan isim koyan. Çok tatlı bir kadındır bu arada. Yani acayip deli dolu bir sürü kızları var onun o... Şeyi, o gün orada karşılaştığımın bir ufağı benimle yaşıttı. Onunla da çok oyun oynamıştık. Mesela bak, onu görsem tanırdım ama Fatma ile benim hiç böyle şey yakın arkadaşım. Çünkü o çok küstahtı. Evet. Şimdi onu hatırladım. Acayip derecede küstah bir kızdı. Kimseleri beğenmezdi. Burnu kaftandaydı. Vidi vidi vidi vidi. Bir de aynı dönemde lisede okuduk galiba biz onunla. Ben lise 1'deyken o lise 3'teydi. Hani vardır ya, lise 3'te olup da ondan sonra aşağıdaki sınıfları böyle küçük görme, hor görme. Aynen onlardan bir tanesiydi. Gıcık. Vey. Tabii ben tanımadım deyince dönüp şey dedi. Ben de seni tanımadım. Bok tanımadın. Adımı söylemesen bile meraklı gözlerle baktıydın sen orada. Sadece saçımın renginden dolayı tanımadın. Çünkü çakma kızılışın olduğum için. O zamanlar kahverengi saçlı bir insandım. Çakma kızılışın olan birisini görünce tanıyamadım. O da normalde saç renginden dolayı. Ne diyordum ben ya? Demek ki diyeceklerim şu anda bitmiş ki şarkıya geçmem gerekiyormuş. Bak, gıcık olduğum bir şeydi o arada, hatırladım ya. Ha, benim akıl karışık, ne yapacaksın? Ben de böyleyim. Kaç kere diyeceğim biliyor musunuz? 7896 defa. Bitince artık bakarız çaresine. Kredi falan alırız.
İzliyorum en sevdiğim halini. sorarsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. İzliyorum en sevdiğim halini. Saçların dağınık, yüzünde yastık izi. Bir pazar kahvaltısı gibi. Küçük oyunlarının, büyük savaşlarının arasında olduğu kadar bir aşktı bizimkisi. Bir pazar gecesi uykusu gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi.
Bitmesi gerek artık.
Anlıyoruz ikimiz de.
O zaman neden hala
ağlıyoruz ikimiz de. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi.
Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi.
Tatilden dönüşün en güzel yanlarından bir tanesi, sanki dünyayı kurtaracakmış gibi hissediyor olmanız. Her şeyi yapacak gücü hissediyorsunuz üzerinize. Onu da yaparım, bunu da yaparım. Conan the Barbarian. Karşıma kim çıkarsa hepsinin hakkından gelirim diye hissediyorsunuz. Bulunduğunuz, yaşadığınız yerden uzaklaştığınızda, bu sadece tatil değil, öylesine herhangi bir yere bir arkadaşınıza ziyarete gittiğinizde. Hani hep diyorlar ya, nereye gidersen git kendini de taşısın, nah kendini de taşırsın, orada bırakıyorsun. Yapamadıkların, bütün çaresizliklerini kaldığın, yaşadığın yerde bırakıyorsun ve gittiğin yerde o kadar çok üzerine bir enerji doluyor ki. Ya diyorum ya, hani sadece böyle yan gelip yatmak, yerine gitmek bir tatil mevzusundan kaynaklanmıyor. Sadece uzaklaşmaktan kaynaklanıyor. Bu lafı da ilk kim ettiyse halt etmiş. Gerzekalı Allah'ın depresife. Lan ya Rabbim ya. Bak aklıma geldi, ona da bir sinirleneyim istedim yani. Böyle lafları ortaya bırakan insanları ben çok gıcık oluyorum. Hele sosyal medyada çok fazla var bunlardan. Onlara ayrıca gıcık oluyorum. Bir de şu var. Benim hesabım, benim hesabım. Hayır, kimsenin hesabında seni de yani mümkünse. Yani yapamam da teknik olarak. Yok, olabilir esasında. Da buradan bunu o kadar da özgür bir şekilde açıklamayalım değil mi? Hay senin kompleksini de. Yani 3 gün önce adam olmayan heriflerin sürekli olarak kendilerini önemli zannetmesi o kadar sinir bozucu bir şey ki. Yani yıllardır radyo programcılığı yapıyorum. Kolay kolay adımı da söylemem. Sevmiyorum abi. Sevmiyorum. Hatta bugün aklıma geldi. Ortaokuldayken bir mizah dergisinde bir karikatür vardı. O arka sayfalardan bir tanesindeydi galiba. Ya çömezlerden, yani çaylaklardan birisinin çizmiş olduğu bir şeydi. O yüzden hani o kadar çok fazla etkilemişti beni. Çünkü bir şeyi uzun bir süre yapmaya başlayınca bir süre sonra insanlar fazla profesyonel yaklaşıyorlar. O içlerindeki hani tutkuyu yitirmeye başlıyorlar. O karikatürde ıssız bir adada bir tane bir erkek figürü var ve o kadar sert ve pis bir şekilde bakıyor ki, oturmuş böyle göt kadar bir ada, işte ıssız adaya düşmüş göya karikatürde. Ondan sonra ve şey, böyle gözünün içine bakıyor, tam gözünün içine bakıyor. Ne bakıyorsun be, burada da mı rahat yok diye. Son günlerde sosyal medyada sürekli bunu hissediyorum ve herkes aynı şeyden şikayet ediyor. Herkes rahat olmaktan bahsediyor ama sıra kişinin rahat olmasına gelince bulaşıp bulaşıp duruyorlar. Normalde böyle bir şeyi takar mıyım kafama? Falan yaparım ama işte bazen o kadar fazla ses çıkıyor. Ya bir yerde ben mi hata yapıyorum acaba, bu kadar insan aynı şeyi söylüyorsa diye. Hayır, değil arkadaş. Vallahi değil. Çok ciddi söylüyorum. Birilerinin sizi kendi normlarına çekmesine sakın ama sakın izin vermeyin. Bunu daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama dilimde tüy bitecek. Yine de söyleyeceğim. Çünkü kendi yaşadıkları hayattan acayip derecede mutsuzlar. Acayip derecede rahatsızlar ve güçsüz hissediyorlar kendilerini. Ve aynı onlarınki gibi bir hayat yaşarsan, aynı mutsuzluğun içerisine çekilirsen mutlu hissedecekler. Ve art niyet arıyorlar, alt metin arıyorlar yaptığın her şeyin içerisinde. Ya yok arkadaş, ne alt metin var ne art niyet var yani. Gülüyorum da ne yapayım ya? Sessiz sessiz mi gülüp göndereyim onların hepsini? Allah Allah. Dün öyle bir durumla karşılaştım. Birisi bana butik fenomen dedi. Ben dönem dönem insanlara laf atmayı seviyorum. Hani dönem dönem değil be. Twitter'da öyle insanlara bolca laf atıyorum, ediyorum bilmem ne. Bir tanesine de böyle laf attım. Sonra birisi dönmüş, buna bir kıllı atmış. Artık beni koruma içgüdüsüyle mi yaptı, başka bir şey mi? O andaki ruh halinden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Ama ters bir laf etmiş. Hani lan dedim, boka saracak bu konuşma şu anda. Diğerini uyardım, dedim ki abi yapma bunu. Gereksiz bir kavgaya gireceksin. Ondan sonra acaba yok, girmişler birbirlerine. Ve arkasından öbürü dönüp işte bana butik fenomen diyen bir sürü laf sokmuş. Bir de üzerine özel mesajdan göndermiş. Ay bir de küfürlü göndermiş. O mesajı umursamadım. Dedim ki tamam, anlık sinirlendi, umursanacak bir şey değil. Ama ortaya böyle aşifte maşifte falan gibi şeyler. Aa dedim yani. Bir terbiyeni bil arkadaş. Bir bil. Kim olursan ol, istersen Tilla ol, istersen şey ol yani, Sultan Süleyman ol, hiç umurumda değilsin. Terbiyesizlik yapmaya başladığın noktada ben dursana derim yani, derim. Hoş, benim de tartışma esnasındayken insanlara terbiyesizlik yapmışlığım var yani. Evet ya, hatta atıyorum mesela dolmuşta eve dönerken çok hızlı gittiği için adamlarla tartıştıktan sonra polise şikayet ederken böyle üzerime çok fazla gelince, benim nevrim atınca, ben bunlara mal deyince, gerçi mal da yani hakaret değil yani sonuçta, netice itibariyle mal müdürü diye bir şey var yani bu hayatta. Fakat polis dönüp işte hanımefendi ayıp oluyor ama haklıyken haksız duruma düşüyorsunuz filan demişliği de var da aynı şeyi ben yaptım. Hoppa. İşte burada program yapıyorumun en güzel taraflarından bir tanesi bu. Kendinle yüzleşmek. O kadar güzel yüzleşiyorum ki ben burada program yaparken kendimle. O yüzden bazen hani canım istemiyor. Çünkü bazen canım kendimle yüzleşmek istemiyor. Onun için hani canım konuşmak istemiyor dediğimde oradan kaynaklanıyor. Gerçi bu bende hep vardı ya, radyoculuğa ilk başladığım dönemlerde de vardı. Yani atıyorum Metro FM'de program yaparken de sabah kalkıyordum böyle tersimden kalkmışım. Biri benim, evet, taksiyle gidiyorsam ya da işte girdiğimde güvenlik bana bir gıcıklık yapıyorsa oradan bir nevrim atıyordu benim. O yüzden şey oluyordum yani, ben bugün konuşmak istemiyorum, sadece şarkı ulaştıracağım diyordum. Aynı durumu bazen burada da yaşıyorum. Ben bugün konuşmak istemiyorum. Canım hiçbir şey söylemek istemiyor. Ama bazen gerçekten kendi sesime tahammül etmek istemediğim dönemler de oluyor. Ondan da kaynaklanıyor. Neyse ya, bundan sonra kendinizden değil, daha ziyade dünyada olup bitenlerden bahsedeceğiniz Yelda Hanım. Ne oldu o iş? Hakikaten ne oldu lan o iş? Vallahi billahi. Aa, akşam bu saatinde daha ne haberlerden bahsetmek? Ne bileyim, biraz sanki bilemedim ki. Durup dururken hani böyle arkadaşlarla sohbet ederken siyasetten bahsetmek gibi. Yalnız ben şunu gerçekten çok şaşırdım. Hani dünyadan da bir taraftan kopmuyorum. Bakıyorum çünkü hani insanlar bir şeyler yazıyorlar, görüyorum. Tamam be, ben de internet bağımlısıyım. Allah Allah, çok gıcık oluyorum bu duruma. Vazgeçemiyorum. Vazgeçmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sonra aman bana ne be, vazgeçmeyeceğim deyip devam ediyorum. İşte orada İstanbul'da çok ciddi bir şekilde, oradayken İstanbul'da çok ciddi bir fırtına gerçekleşmiş. Neredeyse dakika başına bir yıldırım düşüyor filan feşmekan denilmiş. Ve Atatürk Havalimanı'nın apronuna yıldırım düşmüş. Ekip içerisinde de bir tane şey vardı. Daha önce hostes olan, ondan sonra acaba Türk Hava Yolları'nın çalışanlarının yapmış olduğu bir grev vardı. O greve katıldığı için işten gönderilenlerden bir tanesi vardı. O da aynı şaşkınlıkla kaldı. Hani yıllarca çalışmış, nasıl olur böyle bir şey? Sahiden anlamıyorum ve anlamak istemiyorum ben bunları. Bak bu geldi aklıma şimdi, durup dururken başka bir şeylerden bahsederken buna geçtik ama nasıl düşer? Biri bana anlatmasın ya. Vallahi anlatmasın biri bana böyle bir şeyi. Olmasın yani. Ve rica ediyorum artık bir şeyler düzelsin ya. Hükümet de hala kurulmadı değil mi? Bayramdan sonra mı kurulacak hükümet? Peki iki bayram arasında hükümet kurulursa? Uğursuzluk getirir. İşte Ramazan'la Kurban Bayramı arasında. Onu da ilk kim çıkarttıysa. Arkadaş, nasıl bir aklın vardı acaba? Para mı yetişmediydi dün yapmaya da bunu söyledin? Sonra da birileri bunu ciddiye aldılar. Neyse, şarkıyı ulaştırmanın vakti gelmiştir.
Çocuktum sebebini bilmeden, sokağa çıkamadık, ihtilal oldu sandık. Sonra biraz büyüdük, alfabeyi bitirdik. Azı dişim çıkmıştı, sünnet bile olmuştum. Kennedy öldürülmüş, Migros açılmamıştı. Beatles ortada yokken ekonomi bomboktu. Zeki Müren ortada, Bülent Ersoy erkekti. Vietnam savaşını kendisiyle başlattı. Süleyman hep başbakan, hep başbakan. Süleyman hep Süleyman, hep başbakan, hep başbakan. Hep Süleyman. Sonra aya gidildi, evelallah dönüldü. Suya yazı yazıldı, içimiz rahatladı. Mao henüz ölmemiş, ortaokul bitmemiş. Yahya işe başlarken bankalar hep bomboşmuş. Kırat attan inerek kemerini sıkmıştı. Halk üstüne binince başımıza çökmüştü.
Hak, hukuk, düzen vardı, süslemesi çok zordu. Ortaokul biterken yine ihtilal oldu.
Süleyman başbakan, hep başbakan. Süleyman, Süleyman, hep başbakan, hep başbakan. Süleyman. Bilgisayar bulunmuş, deniz gezmiş, atılmış. Papa yine değişmiş, Mandela hapisteydi. Çevre kirlenmemişti, İbo evlenmemişti. Ajda tam boşanırken dolar yine çıkmıştı. Süleyman hep başbakan, hep başbakan. Süleyman, Süleyman hep başbakan, hep başbakan. Süleyman. Kenan sopalısıydı, Turgut boyalısıydı. pek anlamazdı ama Mesut hafalısıydı. Naim kaldırıyordu, zalim bastırıyordu. Dün dündür bugün bugün gafil avlanıyordu. Kratattan inerek kemerini sıkmıştı. Halk üstüne binince başımıza çökmüştü.
Hak hukuk düzen vardı, çüşlemesi çok zordu. Tam askere giderken yine ihtilal oldu.
Süleyman hep başbakan, hep başbakan. Hep Süleyman, hep Süleyman. Hep başbakan, hep başbakan. Hep Süleyman. Paşa resim yapardı, Sabancı'ya satardı. Ne tekim ben demezsek anasını satardı. Tonton dayanamadı, hepimizi batırdı. Efelerin efesi muz ağacına tutundu. Süleyman hep başbakan, hep başbakan. Hep Süleyman, hep Süleyman. Hep başbakan, hep başbakan. Hep Süleyman. Ecevit hep umuttu, Erdal bizi uyuttu. Yaş günü pastamızı Vestiyer'de unuttu. Arabamız, evimiz, iki anahtarımız. Nasıl da inanmıştık verir diye babamız. Kratattan inerek kemerini sıkmıştı. Halk üstüne binince başımıza çökmüştü.
Ne padişah ne sultan, bir enişten bir ablan, yanında bir de baban, sevam olsun yaradan.
Süleyman hep başbakan, hep başbakan. Hep Süleyman, hep Süleyman. Hep başbakan, hep başbakan. Hep Süleyman, hep Süleyman. Hep başbakan, hep başbakan. Hep Süleyman, hep Süleyman. Hep başbakan, hep başbakan. Hep.
Nerede kalmıştık? Silindi şapkam benim.
Devam ediyor Radyo Karavan'da. Artık plajlarda yeni bir moda başlamış erkekler için. Daddy style denilen bir şey. Yani baba göbeğine sahip olan, götü birazcık çıkık. Ondan sonra mecime göbek bir adam ve aynı zamanda sürekli düzenli yemek yemekten dolayı kendini salmış. Aman beni alan almış, satan satmış diyerek bırakmış erkek modeliymiş yeni model. Lan! Biz kadınların ağzına sıçıyorsunuz, sürekli her biri altı deyip duruyorsunuz ama size gelince hemen adına bir stil koyalım. Daddy style. Ay çok havalı, yemişim ben sizin havanızı. Yürüyün gidin lan. Allah Allah. O zaman göbekte olan adamlar da parayı takmak durumunda kalsınlar. Yahut işte nedir onun adına? Böyle efil olan şeyler var ya, pareo gibi, böyle üstten geçiyorsun, böyle delikli melikli filan peşmen, onlardan giysinler. Ben niye onların göbeklerini görmek zorundayım? Onlar madem benim göbeğimden, selülitimden rahatsız oluyor bu erkek millete, ben niye onlarınkini görmek zorundayım arkadaş? Biri bana söyleyebilir mi bunu? Böyle moda akımlarına filan sakın uymaya kalkmayınız beyler, rica ediyorum. Bunu diyen siz misiniz Yaldan? Son bir yılda kendinizi aşırının aşırısı salmış bir insan olarak. Bunu diyen, evet ama benim umudum var. Umudum ve çalışmalarım da olacak aynı zamanda. Tabii o yüzden diyorum yani. Ben kendimi düzelteceğim, annem böyle götü göbeği salacak. Ay bir de rahatlık var erkeklerde plajlarda. Böyle mesela o şeyleri, mayoları, haşama gibi... Mayoları götlerinden düşüyor. Göt çatalı görünüyor. Arkadaş ben onu görmek zorunda mıyım ya? Ay kıllı kıllı. Bana ne be? Allah Allah, karın görsün, sevgilin görsün. Ben niye görüyorum senin götünün çatalını acaba, rica etsem görmesem mi? Lütfen bakın beyler. Rica ediyorum sizden. Kadınlar bu kadar kendilerini sıkarken, bu kadar zorlarken siz ne bok yemeye kendinizi salıp duruyorsunuz Allah aşkına yani? Nesiniz arkadaş, siz bulunmaz Hint kumaşı mısınız? Ben üremeye kalksam eğer, İçimdeki feminist ortaya çıktı. Ben üremeye kalksam eğer sana ihtiyacım yok. Vallahi yok. Bundan 10-15 yıl önce bunun zaten teknolojisi geliştirildi. Tıp bu konuda çok ilerledi. Evet, hatta haberleri çıkmıştı. İstiyorsanız araştırın. O zamanlar ben böyle haberleri çok fazla takip eden bir insandım. Bugün gene bir haber vereyim ben ya. Bir bakayım ne oluyormuş, ne biliyormuş diye. Ondan sonucuma ve kadının hücresinden embriyo yaratmayı başardılar. Kadının hücresini ayrıştırdılar. Ondan sonra amacıma onu laboratuvar ortamında döllediler. Sonra ne oldu? Embriyo yaptılar. Bir insan dünyaya geldi. Oldu. Evet, bunların hepsi oldu yani. O yüzden rica ediyorum yani. Lütfen. Bu arada embriyo deyince aklıma şey geldi ya, Sakız'da işte ekipte bulunanlardan bir tanesinin ikizi vardı ve ben çok merak ediyorum ikizler mevzusunu. Ve yani birçok şeyi sordum, dedim ne hissediyorsunuz? Aynı şeyleri söylemek bilmem ne filan feşmeken değil. Aynı anda aynı şeyleri hissediyorlarmış. Ve çocukken de aynı şekildelermiş. Çok acayip değil mi? Ama değil esasına bakacak olursanız, çünkü özellikle bazı deneylerde ikizler baz alınarak deney yapılıyor. İşte bir tanesi denek grubu yapılıyor, bir tanesi kontrol grubu haline getiriliyor ve onun üzerine deney gerçekleştiriliyor. Ve hatta 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler'in manyak doktorlarından bir tanesi Brezilya'da böyle bir köy oluşturmuş, genetiğiyle oynamış ondan sonra amacıma ve hala şu anda o köyde ikiz çocuklar dünyaya geliyor filan filan. İşte bakın. Yani beyler, bulunmaz Hint kumaşı değilsiniz. Sizin sayenizde devam etmiyor bu nesil. Canım benim. Canım benim yani. Yapmayın böyle bir şeyi. Milyarlarca spermi gönderiyorsunuz. Sadece bir tanesi işe yarıyor. Yani o kadar işe yarıyorsunuz ya. Ama yani bu kadar da aşağılamayaydınız onları. Şişt, ama onlar da kadınların üzerine gitmesinler. Kimse kusura bakmasın. O noktada hıyt durmayayım lan orada derim. Komplekslerin oranını eğer belirleyecek olursak, kadınlarda mı erkeklerde mi daha yoğun miktarda görünüyor diye, ben erkekler olduğunu söyleyebilirim size. Valla. Hatta erkeklerde daha yoğun olduğunu söyleyeyim. Yüzdeye vurayım. Erkeklerde %80, %85 oranında kompleks görülüyorsa, kadınlarda bu %30'larda filan görülüyor. Yok, sayı, rakamsal anlamda söylüyorum. Yoksa bir kadındaki görülen kompleksten bahsediyor. Hepimizin kompleksleri var ama biz, gerçi erkekler de dışarıdan etkileniyor. Kadınlar da dışarıdan etkileniyor. Ne oluyor? Ama erkekler kadınları daha fazla eleştirdikleri için çok acayip ayrıntılara dikkat ediyorlar. Hani sizin kadınların erkeklerde görmediği ne kadar ayrıntı varsa erkekler bunları dikkat ediyorlar. Ben çok rastladım etrafımda konuşan erkekler. Ay şu kadına bak, bilmem ne giymişti, bilmem ne olmuştu, şöyleymişti, böyleymişti, bilmem neresi görünüyormuştu, şuymuştu, buymuştu filan diye. Bir kadın erkeğe bakarken eğer gerçekten çok göz zevkini bozmayacak bir şeyse öyle bir laf etmiyor. Hatta şöyle bir durum vardı. Genellikle bunu gene erkekler söylüyorlar. Kusura bakmayın ya. Seviyorum sizi. O ayrı. Gerçekten. Ay. Ne kadar. Çok gıcıklıcı iç falan. Ay. Bir an sevindiydiniz değil mi? Vallahi seviyorum sizi de. Ben hani içinizden bazılarını da seviyorum. Yani içinizden bir denesine ayrıca fena halde seviyorum da, o ayrı. He, kurbağa ne var? Allah Allah. Onu ayrı seviyoruz, o ayrı. Onu bugünlerde fena gıcıklık yapıyorum. Gene bir tane şarkısının sonunu düzelttim onun. Takıldı. Ay dinliyorum bu şarkının bir şeyi beni rahatsız ediyordu. Ay dayanamadım sonunda. Dayanamadım, oturdum şarkının sonunu editledim. Bana da bu saatten sonra bunları yaptıran birisi var ya, helal olsun derim. Neyse işte, biz öyle size bakarken şöyle seviyoruz sizi. Kendimizi güvende hissetmek istiyoruz mesela sizin yanınızda. Size güvenmek istiyoruz. Yoksa kara kaşınız, kara gözünüz, bilmem neyiniz filan feşmeken değil. Mesela o ekip içerisinde de tatilde de ben bütün çiftlerin hepsine nasıl tanıştıklarını, ilk aşk hissettikleri ya da ilk ona karşı bir şey hissettikleri şeyleri sordum. Onlardan bir tanesi, kim olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü çok benim sinirimi bozan bir hikayesi de vardı o mevzuda, o yüzden. Sonra ha dedim, boş ver. Rahatsız ediyor belli ki. Uzakta durmakta fayda var. Fakat şu enteresandı. Uzun bir süre arkadaşlık ettik. Sonra şefkat hissetmek isterim dedi. Sahiden bunu isteyen çok fazla kadın var. Erkekler ise şehvetin peşinde koşturuyorlar sürekli olarak. Şehvet, şehvet, şehvet, şehvet. O kadar duygusuz ve mekanik bir şey ki şehvet denilen bir şey. Evet, tabii ki bir ilişkide en olması gereken şeylerden bir tanesi kadın erkek ilişkisinde. Ama kadınların en yoğun beklediği şey şefkat. Bakın etrafınıza. Etrafınıza da bakmayın. Hiç tanımadığınız insanların sosyal medya hesaplarına bakın. Neleri paylaştığını göreceksiniz. Yahut en çok neyin peşinden koşturduklarını, kimleri takip edeceğini göreceksiniz. Çok şefkat dolu cümleler kullananlara daha ziyade itibar gösteriyorlar. Şehvet dolu olanlara karşı piş lan bu filan deyip hani mahallenin yaramaz oğlanı diye bakıyorlar ama ha yalnız o işte özellikle sosyal medyada sürekli şehvetten bahseden ya da şehvet dolu cümlede ay şefkat, ay ikisi de birbirine ne kadar yakın kelimeler, neyse yeniden başlamaları, sürekli şefkat dolu cümleler kuran insanların bir süre sonra kadınların nasıl kullandığını da duyarsınız. Ben duyuyorum sıkça, insanlara anlatıyorlar.
Everybody's talking. Please listen up.
hanımlar, baylar. Yelda Hanım'la birliklerinizin artık sonuna gelmiş bulunmaktasınız. Gideceğiz sen buralardan. Keyfimden mi gidiyorum zannediyorsunuz? Zaman bitti. Allah Allah. Ne anlatayım daha ya? Tamam, bir sürü anlatacağım şeyim var olabilir ama. Yoo. Daha sonraki zamanlara da saklamak lazım. Da aradığı not etmeyi öğrenmem lazım. Benim en büyük sıkıntılarımdan bir tanesi bu. Aklıma o kadar mükemmel hatıralar geliyor onları. Hah, bunu da anlatayım. Bunu da anlatayım diyorum. Hepsi uçuyor gidiyor. Ha, bunu nasıl halledebiliriz? Ses not diye bir şey var Yelda'nın. Doğru yalan. Valla. Tolga Garibolu'nun en çok yaptığı şeylerden bir tanesi. Bak bunu hatırladım mesela. Tolga'nın da en çok unuttuğu şeylerden bir tanesi. Daha sonrasında hatırlayamayacağı şeyleri yazmaya üşeniyordu. Ve sesli not bırakıyordu. Bir tane hani bu kayıt cihazları var ya. Küçük minnak kayıt cihazları. Gazetecilerin kullandı. Heh, onlara eskiden cep telefonlarımızda öyle şeyler yoktu tabii. Yıl 2005'ten bahsediyoruz. 10 yıl geçmiş lan. Gerçi yok, o 2009'da başladı bunu yapmaya. Cep telefonunda mı yapmaya başlamıştı? Hatırla Yelda Hanım. Hayır. Ayrıca ekstradan bir ses kayıt cihazı vardı. Onun üzerinde yapıyordu. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne unutma. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne unutma. O da kafası karışıklardan ama çok enteresan bir adam. Sevip sevmediğim ve hala karar veremediğim adamlardan bir tanesi. Fakat şunu takdir ediyorum Tolga'nın. Nenir onun adını. Bir, aşırının aşırısı program konusunda titiz davranıyordu. İşte bunu sevmiyordum. Bir ekiple birlikte çalışıyorsun ve o ekibe güvenip o ekibe kendini teslim etmen gerekiyor ki sen starlığının keyfini çıkartabilesin. Onlar seni yukarıya taşısınlar. Ama galiba hiçbir starda böyle bir durum yok. Halbuki olması gereken bu. Çünkü esasına bakacak olursanız şov dünyasında starları star yapanlar ekiplerdir. Ancak Türkiye'de durum böyle işlemiyor. Starlar kendilerini star yapıyorlar. Vallahi. Acı incelerseniz ne dediğimi anlayacağınız. Halbuki dünyada böyle değil. Tabii ki kendi kontrolleri var. İstiyorum, istemiyorum. Hani orada da şöyle bir şey devreye giriyor. Kaprisli. Bu çok kaprisli. Bu çok huysuz. Bunun bilmem nesi var. Falan gibi bir durum var. Ama mesela Ajda Pekkan, işte onlardan biri, gerçekten bu kadar uzun bir süre sahnede kalmış olması ve şov dünyasının içerisinde kalmış olmasının galiba alt metinlerinden bir tanesi bu. Hani inceden ben böyle Ajda Pekkan'a, o ne ya ben, Ajda Pekkan'a bir miktar kızıyordum. Yani bu kadar süredir sahneye çıkmış bir insansın. Artık bu kadar popüler olmanın peşinde gitmeyip birilerine destek vermelisin diye kızıyordum ama işte o zaman emekliliğinin gelmesi gerekiyor. Ve emekliliğinin gelmemesi için de birilerinin destek atması gerekiyor. Gene aydınlandım şov dünyası konusunda. O vakit madem kendisinden bahsettik, Ozman onun şarkısıyla giderim ben buralardan. Çarşamba görüşeceğiz. Görsünsüz gününüzü. Yelda Hanım gitti radyo karavandan. Tamam, şimdilik alan adı ayçeval.com olabilir. Ama artık öğrenirim. Radyo karavan. Ya gittim dedim ama aklıma geldi. Hazır Ramazan'dayız. Hani herkesin böyle sürekli olarak hoşgörüden falan bahsettiği bir dönemdeyiz. Nasıl bu hale geldik onu da bilmiyorum. Benim çocukluğumdaki günlere geri dönsek keşke. Ne güzel olur, o ayrı bir mevzu da. Yalnızca yarın ve ondan sonraki gün inançsızsanız inançlıların yobazına, inançlıysanız inançsızların yobazına tahammül edebilir misiniz? Rica ediyorum ya, sadece iki gün. Yani esasına bakacak olursanız Ramazan'da tutulan orucun manası sadece aç kalmak değil. Kan şekeri düşüyor olmasına rağmen tahammül edebilmek ve bu yüzden de herkes bu konuda birbirine tahammül etmeye gayret gösteriyor. Sadece ya iki gün. Yani mesela hani yobazlar şunu yaptı, inançsızlar bunu yaptı filan diye birbirinize saldırmak yerine yahut bir yerlerde bir şey paylaşmak yerine sessiz kalmayı deneyin en azından. Hani bir araya gelin be. Oruç tutmasa bile bir araya gelip iftar geçiren insanlardık biz. Hadi be, bir rica edeyim. Minnak, ufacık, şu kadarcık. Ben çok yoruldum çünkü herkesin sürekli olarak birilerine laf sokmasından acayip derecede yoruldum. Teşekkür ederim. Tamam, gittim. Çarşamba görüşeceğiz. Çarşambaya kadar bak. Yelda Hanım gitti radyo karavandan. Hoş kalın lan. Ben de geldiğimde sizi hoş bulayım.
Hiç rahat yok mu bana şu yalancı dünyada? Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma? Hesap soramaz bana kim çıkarsa karşıma. Kimin ne hakkı var ki karışır hayatıma? Canım nasıl isterse gezer eğlenirim. Her günüm mutlu benim, kim ne derse desin. Canım nasıl isterse gezer eğlenirim. Sana ne, sana ne?